أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimizin konusu ekonomik intihar. Tabii ekonomi son derece önemli bir konu. Mal ve hizmet alım satımı ve dolaşımı rahat bir şekilde yapılmazsa insanlar açlıktan, susuzluktan ya da çeşitli ihtiyaçlarını karşılayamamaktan dolayı çok büyük bir zorluğa girer ve kişisel hayatları ya da toplumsal hayatları son bulmaya başlar. Allah-u Teala Nisa suresinin 29. ayetinde şöyle diyor: Ya eyyühellezine amenu, ey iman etmiş kişiler, yani Allah'a inanıp güvenen kişiler. Ben Allah'ı kabul ediyorum, elbette Allah vardır demek Allah'a iman etmek değildir. Bunu iblis de söylüyor. Bunu söylemeyen hiç kimse yoktur. Ama insanlardan gizlerler. O ayrı bir konu. Ey iman edenler, yani Allah'a güvenenler demektir. Allah ne diyorsa o diyebilenler. لَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. Batıl yollarla mallarınızı aranızda yemeyin. İlla en tekune ticareten an teradim minkum, karşılıklı rızayla yapılan ticaret şeklinde olursa o ayrı. Ticaret dediğimiz mal ve hizmet alım satımıdır. Bey'den farklı, bey sadece malı malla değiştirmektir. Ticaret dediğimiz zaman işin içerisinde hizmet de girer. Bir evi kiralamak, bir araba kiralamak, işte birisi bir işçiye ücretini vermek, çalıştırmak, bunların hepsi ticarete girer. Ama karşılıklı rızayla olması lazım. Hiçbir zaman baskıyla değil. Buna devlet de müdahale edemez, kişiler de müdahale edemez. Yani devlet dediğimiz şey maalesef bugün tam bir ilah konumundadır. Ben ne dersem o der, kanunlar çıkarır, şey yapar. Yani kişi hak ve hürriyetleri ciddi manada ihlal edilmiş vaziyettedir. İşte demokrasi falan derler. Ne demokrasisidir? Ben bizim talebelere hep şöyle derim. Fatih de belki hatırlar. Ne derim Fatih? Ben demokrat bir adamım.
Ben ne dersem o olur.
Demokrasi öyle maalesef. Ama İslam'da öyle değil. Allah-u Teala'nın koyduğu genel kurallara karşı hiç kimsenin muhalefet etme yetkisi yok. Burada sürekli tekrarlıyoruz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Medine'nin devlet başkanı iken Mekke'de gelen kadınlarla bir vatandaşlık sözleşmesi sayılabilecek beyat akdi yaptığı zaman Mümtehine suresinin son ayetlerinde 12. ayetinde Allah-u Teala o kadınlar için diyor ki وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُفٍ, marufta sana isyan etmeyecekler. Yani sen burada devlet başkanı sıfatıyla bu işi yapıyorsun. Sen marufa, Kur'an'a ve evrensel ilkelere aykırı davranış yaparsan bu kadınların sana isyan etme hakkı vardır. Bugün bunu kabul eden yeryüzünde tek bir devlet yoktur. Çünkü demokrasi şudur budur derler ama hayır. Şey yaparlar, bir kanun fabrikası kurarlar, işte mecliste akşam bir kanun çıkar, sabahleyin o kanunu iptal eder, şunu yapar, bunu yapar. O çıkan kanunlar insanların takip etmesi de imkansızdır. İşin o tarafı bir kenara. Allah-u Teala, yani bu piyasaya müdahale etme konusunda devletin de kaç trilyonda bir yetkisi yoktur. Asla müdahale edemezsiniz. Piyasa hür olmak zorundadır. Onun için Allah-u Teala şöyle diyor: Ey müminler, bunu müminlere hitaben söylüyor. İnanmayan insanlar için yapılacak bir şey yok. Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Sadece karşılıklı rızayla olan ticaret şeklinde yiyebilirsiniz. Peki ondan sonra ne diyor? وَلَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ. Kendi kendinizi öldürmeyin. Piyasaya yapılan müdahale, piyasaya mutlaka ya fiyat artışı şeklinde ya da kıtlık şeklinde yansır. asla müdahale olmaz. Bir ülkeye malın giriş ve çıkışına da müdahale edilemez. Ne ithalat ne ihracat ki devletin kontrolünde olmaz. Devletin yapması gereken sadece güvenliği sağlamaktır, o kadar. İç ve dış güvenliği sağlamak. İnnallâhe kâne bikum rahîmâ, Allah-u Teala size karşı çok merhametlidir. Peki, ve men yef'al ederke udvânen ve zulmen, kim sınırları aşarak, yanlışa girerek bunu yaparsa, Allah'ın koyduğu sınırları aşmak nedir? İşte mesela bugün faiz. Faiz, Allah-u Teala'nın asla kabul etmediği bir şeydir. Yani işte şu kadar değil, katrilyonda bir faiz bile olsa o kesinlikle haramdır. Allah asla kabul etmez onu. Şimdi onun ayetini kısaca görürüz. Diyor ki Allah-u Teala, bunu kim yaparsa fesevfe nuslihi nara, onu yakında bir ateşe sokacağız. O ateş sadece ahiretteki ateş değil. Bu dünyada da ateş olur. İşte enflasyon olur, kıtlık olur, işsizlik olur, fiyat pahalı olur, şu olur, bu olur ve şey ekonomi yanmaya başlar. Toplum kendi kendini öldürmüş olur. İnnallâhe kâne bikum rahîmâ, Allah-u Teala size karşı çok merhametlidir. Şimdi mesela buradan faizli işlemlerle ilgili olarak da Allah-u Teala Bakara suresinde şöyle diyor. Şeyde de Nisa suresinin 29. ayette de Müslümanlara hitap etti. Burada da ya eyyühellezine amenu, ey inanmış olan, yani Allah'a inanıp güvenen. Tekrar ediyorum, ben Allah'a inanırım elbette, Allah vardır birdir, bu değil. Allah ne diyorsa o diyebiliyor musun? İşte güvenen odur. Bir adam senin söylediklerinin bir kısmını eğer kabul etmiyorsa bu adam bana güvenir diyemiyorsan, sen Allah'ın emirlerinden bir tanesini kabul etmezsen Allah seni asla mümin saymaz, seni kafir sayar. Diyor ki Allah-u Teala, Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakının. Faizden arta kalan ne varsa onu bırakın. Hemen bırakın. Tamam bir problemi, hayır. Derhal bırakacaksınız. İn kuntum müminin, gerçekten inanıp güveniyorsanız böyle. Ben bunu emrediyorum diyor Allah. Bir saniye bekleyemezsiniz. Peki, feillem tef'alu fe'edenu biharbi minallahi ve rasulü. Eğer bunu yapmazsanız şundan haberiniz olsun. Bak, bunu ben ilan ediyorum diyor Allah. Allah ve Resulü ile harp ediyorsunuz. Savaşıyorsunuz. Bunu çok iyi bilin. Faizli işlem yapıyorsanız Allah ve Resulü ile savaşıyorsunuz. Peki Allah ve Resulü ile savaşan, Allah Resul demek Allah'ın koyduğu kurallarla savaşan, Allah'ın tabiata koyduğu, ekonomiye koyduğu kanunlarla savaşıyorsunuz.
Yani ben 10. kattan atlayacağım aşağıya ama kuş gibi süzülerek ineceğim diyebilir mi bir insan?
Demektir işte o. Ben faizin ne zararı var diye, şimdi 10. kattan atlasam ne olur demek gibi bir şeydir. İntihar edersin. Ama tabii bu bir haram olduğu için hemen intihar olmaz. Yavaş yavaş Allah'a inanıp güvenen kişiler açısından. Neyse, onun da şeyine, kısaca örneklerine de gireriz. Diyor ki Allah-u Teala, ve in tübtüm, eğer tevbe ederseniz, felekum ruusem valikum, faizcilikten tevbe ederseniz, anamallarınız sizindir. Anamallar sizindir. Peki, la tazlimune ve la tuzlimune, ne haksızlık edersiniz, ne hatta haksızlığa uğrarsınız. Mesela burada şunu söyleyeyim ben size. Geçen haftaki dersimizde şey yapmıştık, bankaların kasasında toplam 48 milyar nakit vardı, yani kağıt para. Ve bunlar onların günlük işlerini yürütmeye yetmiyor. Kasalarında 48 milyar olmasına rağmen 12,5 trilyon bugün piyasadan faiz alacakları var. Bugünkü şu anda uygulanan faiz şeyleri ne kadardı? Biraz önce yazmıştık. Yani bugünkü
faizi %45-55 aralığı.
Mevduat faizi, yani vatandaşların getirip de bankaya paralarını koydukları zaman alacakları faiz %45
55 arası.
55 arası.
Kredi faizi 51-61 arası.
Kredi faizi de 51 ile 61 arası. Şimdi o 51 de bu ihracatçılara veriliyor. O şey değil, onun bir takım özel kuralları var. O normal 61 falan normal şeyde. Herkes zaten alamaz onu. Ama daha da yukarılara çıkar. Hadi şu andaki resmi olan bunlar. Şimdi bugün insanlar diyor ki, niye ben şey yapayım, arabasını satıyor, evini satıyor, götürüp paramı bankaya koyayım, 1 milyon lira koyarsam kaç lira alıyordu, %55'e kadar, hadi bir ayda, bir yılda 550 bin lira alacağım, gel keyfim gel derim. Tamam, hadi bakalım, bir yıl sonra sen o arabanı satın almaya çalış, onun yarı parasını bile bulamazsın. O rakam yükseliyor ama değer ciddi manada düşüyor. Sen farkında değilsin. Şimdi peki bu bankalar hangi parayı faize verdiler? 48 milyar zaten bu bankaların günlük işlemlerine yetmiyor.
Şey hesabı yapmıştık. 80 milyona devlet bir gece herkese 80 milyonun hepsine 600 Türk lirası para verdim. Yarın bankalardan çekin işinizi görün dese para kalmıyor bankalarda.
Tabii. Şimdi yani zaten bugün siz gidin bir bankadan deyin ki bana 100 bin lira nakit lazım. Şu anda yok, yarın gel verelim derler. Bulamazsınız. Peki deseniz ki bana 100 trilyon borç ver, verir ne olacak? Yaz oraya internet üzerine rakam, ne var ki? Eğer bulunan şartların kurallarına uygunsa gider. Peki, ben şimdi devlet yetkililerine şunu söylüyorum, bakın. Bu 12,5 trilyon bankaların olmayan paralardan ürettikleri faiz, kredi. Peki şimdi bir kişi 5 lira üretse, 5 lira kağıt para üretse 12 yıla kadar hapis cezası veriliyor da 12 trilyon üretip piyasaya borç veren şeyleri niye cezalandırmıyorsunuz? Yok efendim, sistem öyle. Ne demek sistem öyle? Yani hani bu kanunlar herkese uygulanıyordu? Peki sistem öyleyse o zaman sizin de bankanız var. Bu parayı siz üretin. 12 trilyon lirayı. Bankalara borcu olan vatandaşlara, o bankalardan borçları, bankalarla anlaşma yapın. Bankalar olan bütün borçları ödeyin. Vatandaşlar borçsuz hale gelsin, sadece size borçlansınlar. Siz de verdiğiniz kadardan bir kuruş fazlasını almayın. Ödeme imkanı olmayanları da affedin. Çünkü hiçbir şeyiniz yok. Üzerine, içine girdiğiniz bir sıkıntı yok. Ondan sonra milletin bankalara borcu kalmasın. Ve oradan vergi alacaklarınızı, şunu bunu hepsini de o yolla tahsil edin. Bütçeniz ciddi manada yükselsin. Ondan sonra da öyle bir havuz sistemi yapın, rahmetli Erbakan'ın yaptığı gibi. Çok rahat bir şekilde işinizi yürütebilirsiniz. Ve otomatik olarak faizi de yasaklayın. O gün ülkenin nasıl uçuşa geçtiğini göreceksiniz. Bütün vatandaşlar borçtan kurtulmuş olacak. Devletin ciddi manada bir imkan eline geçmiş olacak. Bankalarda alacaklar. Ondan sonra ne yaparlarsa yaparlar. Kendilerine kalmış bir şey. Kendilerine kalmış. Ama şart koşacaksınız. Bana borcu olan bir kişi bankadan, kişi ya da onun üçüncü dereceye kadar yakınları bankadan kredi alırsa ondan ona şunu yaparım diye bir takım cezai kurallar da getirilebilir. Peki şimdi burada şu söyleniyor, efendim işte biz işte inanan kimseleriz, mümin insanlarız, güzel. Mümin insanlarsak Allah ve Resulü ile savaş yapabilir miyiz? Bir mümin Allah ve Resulü ile, Resul dediğimiz yani Allah'ın kitabı, Allah'ın koyduğu kurallarla, Allah'ın koyduğu kurallarla savaş, tüm dünyada geçerli olan Mesela bu konumuz ekonomi olduğu için doğal ekonomi kurallarıyla savaşmak demektir.
Yani mümin değil, hiç kimse savaşamaz o zaman.
Hiç kimse bunu yapamaz. Zaten bakın bugün dünyanın en büyük, en zengin devleti Amerika zannediliyor. Kesinlikle değil. Dünyanın en borçlu devleti Amerika'dır. Ve o para babası durumda olanlar onun gırtlağını sıkıyorlar. Sadece onun mu? Tüm devletler. Sistemi bozmuşlar. Adamlara kimse laf söyleyemiyor. Niye Gazze'de üst makamda olan insanlar öyle ciddi manada bir müdahale yapamıyorlar? Çünkü hepsinin gırtlağı sıkılmış. Sistem bozulmuş. Dünya büyük bir intihara doğru gidiyor. Şimdi tamam, biz imanlı insanlar. Peki imanlı bir insan nasıl Allah ve Resulü ile savaşmayı göze alabilir? Nasıl alabilir? Şimdi o zaman şu ayetlere bakalım ki bizim yani biz çok imanlı insanlarız diyenlerin durumları nedir? Bakın Allah-u Teala Nisa suresinin 60. ayetinde ne diyor Allah burada? Diyor ki اَلَمْ تَرَيْ لَلَّذ۪ينِ يَزْعُمُونَ اَنَّهُمْ اَمَنُوا بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ Şu insanları görmedin mi diyor. Sana indirilene inandıklarını zannedersin, zannederler. Sorsan, sen Kur'an'a inanıyor musun? Ne demek? Amenna. Böyle bir soru sorulur mu ya? Ben mümin bir adamım. Öyle mi? Ha? Peki önceki kitaplara? Elbette. Tamam. يُرِيدُونَ اَنْ يَتَحَاكَمُ اِلَى الطَّاغُوتِ Problemlerini tağutlara çözün. Yani problemlerin çözülmesi için gereken şeyleri tağutlara götürüyorlar. Diyorlar ki bizim problemimizi siz çözün. Ben Allah'a inanıyorum, kitaba inanmıyorum ama Kur'an ne diyorsa onu yapıyorum diyor. Yok, öyle. Tamam. Ne olacak? İşte bugün ekonomist bilmem şu bu falan filan. Ben her gün çıkıyorlar televizyona. Ekonomiyle ilgili konuşanları gördüğüm zaman kapatıyorum. Çünkü gerçekten çok canım sıkılıyor. Onlar tamamen insanları duygusal olarak etkileme dışında herhangi bir şey söylemiyorlar. Realiteler yok. Ne oluyor ya? Biz Allah'a ve ahiret gününe bir Allah'ın bize indirdiklerine ve önceden indirdiklerine inanıyoruz diye zannediyoruz. Ondan sonra problemlerini tağuta çözülmek için. Tağut ne? Sınırını aşan kişiler. Sınırını aşan hocalar çok. Mesela Osmanlı'yı batıran kişi kimdir? Ebu Suud'dur. Bizim bu Ticaret ve Faiz kitabını alıp okuyun, onun Ebu Suud'la ilgili bölümü görün. Onun yaptığı yanlışlar bugün ilim olarak uygulanıyor. Yani bu dine karşı yapmış olduğu kadar Osmanlı'yı batırdı. Burada birkaç kere söyledim. Hakikaten Cenab-ı Hak nasip etti. Osmanlı'yı arşiv belgelerinden tanıdık 20 yıl kadar. 19. asırda o kadar yanlış şeyler vardı ki hayret ederdim. Ya Rabbi derdim. Ya şu Osmanlı'da bir tane ekonomi bilen yok muymuş ya? O batması akıl alır gibi değil. Bugün de aynı şey. Ya olmayan parayı 12 trilyon borç veriyorsunuz ve milletten de hadi işte yüzde kaç faizle veriyor? 61 miydi? Evet. Ha 161. Peki ne yapacaksınız? 7 trilyondan fazla faiz alacak milletten.
Can bu kredilendirilmiş bankaların kredilendirdiği 12 trilyon lira ya. Türkiye bütçesi de o kadar. Yani Türkiye'deki bütün her şey çalışacak, çarklar 365 gün bir faaliyet olacak, bütçe 12 trilyon, hiçbir şey yapılmadan 12 trilyon adamlar götürecek.
Yaptıkları tek şey bilgisayar ekranına rakamları yazmak, başka hiçbir şey yok. Gerçekten ama Osmanlı'daki de buna yakın bir şeydi. Ya hakikaten inanılır gibi değildi. Osmanlı Bankası'na şöyle bir yetki vermişlerdi. Alır işte banknot derler, yani bankanın notu yani. Alır şuraya. Tamam, bana 100 altın lazım. Tamam, öyle mi? 100 altın diye yazar, imzalar verir. Gider piyasada. Bana 10 yazar verir. Bana 1000 altın lazım. 1000 yazar. Ama tabii onun için bütün şeyden teminatlarını, şunları buna ve faizli olarak verir. Bana ne verdin de faiz alıyorsun. Ve bunlar Osmanlı Bankası 1. Can Savaşı'nda bunu da yapmadı ve Osmanlı'yı çok büyük sıkıntılara soktu. Bunu bile yapmadı. Yahu siz yapsanıza kardeşim bu işi. Aynı şey 2. Can Savaşı'nda da Türkiye'ye yapıldı. Yok efendim işte şeyde İngiltere'de banknot matbaasında işte para basılıyor diyor. Yok bizim matbaaya Alman uçakları işi bomba attı da size gönderemiyoruz. Ya şey gönderiyorlar, yok efendim Pire limanında battı size gönderdiği şey gemi. Osmanlı'da şey İstanbul şey Türkiye'de çok büyük açlık ve sefillikler içerisine girdi. Ya bunu sen yapsana. Ya bir tane akıllı adam yok mu? Bunlara kızıyordum ama şu anda bakıyorum ki değişen tek kelime yok. Hatta daha da kötüye gidiyor. Ya ve bu beni çok fazla rahatsız ediyor gerçekten ya. Neyse şimdi şu ayetleri okuyorum. Diyor ki Allah-u Teala kendilerini sana indirilene Muhammed Aleyhisselam için ve daha önce indirilene, senden öncekilere indirilene inanıyor zannedenler var ya, işte öyle zannediyorlar ki biz işte tabi amenna ne demek? Biz Kur'an'a inanıyoruz. Önceki kitaplara da problemlerini tağutlara çözdürmeye çalışıyorlar. Ama şeytan ne yapıyor? Ha, fakat ümür engek furubi. Halbuki kendilerine verilen emirle bu tağutları tanımamak, onlara asla itibar etmemek, onları görmemek. Bırakın sizinle benim işim olmaz demektir. Böyle emredilmiş. Ama ve yuridu şeytan en yudillehum dalalen ba'ida. Şeytan da bunları çok derin bir sapıklıkla saptırmak istiyor. Evet şeyde az önce söyledim, o Osmanlı'yı şey batırdı. Nedir onun adı? Ebu Suud sebep oldu. Çok ciddi yanlışlar ve onu devam etti şeyde. İşte bir gibi Mehmet Efendi karşı çıkmıştı. Onu da kovdular İstanbul'dan. Fakat Allah rahmet eylesin. O gereken görevi yapmaya çalıştı. Şimdi şu anda da Türkiye'de faize fetva veren o kadar çok hoca var ki. Ben bunu en yakından bilenlerdenim hamdolsun. Sadece Türkiye'de değil, İslam aleminde. İnanılmaz bir şey. Gerçekten. Yani bak çok kısaca söyleyeyim. Şeyde 1985'te ben Albaraka'nın danışmanı olmuştum. Burada işte bir ekonomiyle ilgili bir ilk toplantı oldu. Zannedersem 10 kadar ilim adamı gelmişti. Çok meşhur Mustafa Zerka vardır. Öldü neyse artık. Tevbe ettim etmedim bilmiyorum. Yani ben şahsen onu asla Müslüman diyemiyorum. Tevbe etmişse başka. Ve burada 3 günlük toplantı oldu. Ben de ilk defa böyle bir toplantıya katılıyorum. Konuşmaktan korkuyorum. Acaba becerebilirim. Çünkü hiçbir Arap ülkesine kalmadığım için. 3 gün sonra toplaştık. Ne bir ayet ne bir hadis. Şafii ve Hanbeli mezhebinin işte gasp edilen menfaatlerin tazmini gibi bir konudaki görüşlerini tamamen onların görüşlerini de bozarak kar kaybının alınabileceğini söyleyip bu şeylerini, finans kurumlarını o yolla faize sokmanın fetvasını orada verdi. Toplaştık. En son yani son kararı almak için işte Türkiye'yi ben temsil ediyordum orada. Herkese sordular. Bana sıra gelince bana sordu. Dedim ki hayır bu faizdir dedim. Mustafa Zerka bir kızdı. 3 gündür ağzını açmadın. Ağzını ilk açtığın zaman faizdir dedin. Dedim ki ya ben Türkiye'de yetiştim onun için konuşmaktan korkuyorum. Ama ben gerekçe isterim. İstersen dedim ben yazılı şey yapayım ama konuşurken belki hata yaparım. Ben zaten yazılı isterim. Şöyle bir satır yazdım. Onun yanında 2 kişi kaldı. Hemen herkes vazgeçti. Ama sonra ne yaptılar? Onlardan bir tane dik duruşlu birisi vardı, onu attılar ekipten. İki kişi daha, yok bir kişi daha vardı Mısır'dan, onu da attılar. O bir kişi şeydi hocaydı o attıkları, Ümmül Kura Üniversitesi'ndeydi. O bir tanesine de şey yaptılar, kurul başkanlığı verdiler. Sonra 2005'te de bizden kurtuldular. Ve şu anda İslam Bankası dedikleri kuruluşlar kar kaybını, faizi kar kaybı adı altında alıyorlar ve inanılmaz yanlışlar içerisinde. Ve bugün bunlar kanunla faizli banka haline getirildiler. 2005'te bir kanun çıkarıldı ve yakında bir kanun çıkarıldı, tamamen faizli banka oldular. Ve o 2005 kanunu çıkarılmadan önce bizim bu kitabın içinde vardır. O günün başbakanına bir mektup yazmıştım. O günkü cumhurbaşkanına yazmadığım için her defasında üzülürüm. Niye yazmadım diye. Bu kanunu imzalama diye yazacaktım, yazmadım. Ama kimse şey yapmadı, neyse. Şimdi bakın, yani bu ben Müslümanım demek kolay. Allah'ın emirlerine tam teslim olmak gerekir. Allah ne diyorsa o demek lazım. İşte burada diyor ki Allah-u Teala, Nisa suresinin 61. ayetinde ve izâ kîle lehum teâlev ilâ mâ enzelallâh ve ilâ rasûl. Onlara dense ki Allah'a, Allah'ın indirdiğine, bu Rasûl'e gelin. Yani Allah'ın koyduğu kanun ve kurallara gelin. Dense ya gelin Allah istiyorsa onu yapın. İşte ben hani bu 22 sene onların içerisinde bulundum. Ya Allah'ın emrettiğine gelin diyorsun. Mesela bu konuyla alakalı bankaların girdiği sıkıntılarla ilgili bir makale yazmıştım ki o da bu Ticaret ve Faiz kitabında vardır. O makale Arapça yazmıştım. Cidde'de yayınlandı. O daha yayınlanan dergi bana gelmeden Mekke'de bir toplantı yapmıştık. O kurulun başkanı konumuna getirilen vefat etti şeyli Halepli Abdüssettar Ebu Gudde geldi. Oo Abdülaziz Bey, sen ne kadar güzel çözüm getirmişsin, işte Süleyman Aleyhisselam çözümü falan. Bir uygulayın dedik. İstanbul'da bir toplantı yapıp uygulanması için. Beni hiç konuşturmadılar. 3 tane faize fetva veren hocayı konuşturdular. Sonra senin sistemin uygulanmadı. Lan bir de ben 2 dakikada ben dinleyin. Çünkü kar kaybını caiz görüp faize fetva verdi adam.
Mektup burada istersen okuyabilirim ya.
Mektup o şey mi? Mektup. Tamam, oku.
Tamam. 28.05.2005 tarihli mektup. Özel finans kurumları bir süredir faizli banka olma yoluna girmişlerdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilen bankacılık kanunu tasarısı da onları faizli bankaya dönüştürecek düzenlemeleri haizdir. 4. maddeyi incelerseniz bunu görürsünüz. Aradaki tek fark bankaların mevduat, finans kurumlarının, katılım bankalarının ise katılma hesabı kabul edebilmesidir. Banka mevduata faiz öder ve bütün riski üstlenir. Sonra onu kredi alarak verip riski müşterisine yükleyerek bir denge kurmaya çalışır. Katılım bankası ise katılma hesabına önceden belirlenmiş herhangi bir getiri ödemez ve paranın riskine katlanmaz. Tasarıya göre fonlarını kredi olarak kullandıracağından yine bir riske girmez. Yani parayı ne alırken ne de kullandırırken riske girer. Bilindiği gibi faiz borcun getirisidir. Faizli borca kredi denir. Kar ise mal ve hizmet satışından elde edilir. Finans kurumları gelirlerini mal ve hizmet satışından elde etmek üzere kurulmuşlardır. Onların alacakları kredi değil, ticari alacak olmalıdır. Yürürlükteki kanun, finans kurumlarının fatura kesme şartını kaldırarak bankalar lehine oluşan haksız rekabete son vermiştir. Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra gerekli düzenlemeler yapılmadığından finans kurumları mal ve hizmet satışı yerine bu tür satışları finanse eden bir çeşit yatırım bankasına dönüşmüşlerdir. Geciken alacaklarına kar kaybının telafisi adı altında faiz tahakkuk ettirmeye başlamakla da faizli banka olma yolunun sonuna gelmişlerdir. Son engeller bu tasarıyla kaldırılmaktadır. tasarı kanunlaşırsa onların kimliğini oluşturan mal ve hizmet satışı sona erecek ve bu tür işlemlere kredi veren kuruluşlar haline dönüşeceklerdir. Bunu faizli bankalar zaten yaptığından bu kanunla finans kurumlarının varlık sebebi ortadan kalkmış olacaktır. Katılım bankaları faizsiz olarak topladıkları fonları faizli olarak kullandıran kuruluşlar haline geleceği için bu tasarı finans kurumları lehine haksız rekabete de yol açacak mahiyettedir. Bu duruma engel olmak için herkes elinden geleni yapmalıdır.
İşte o günün yetkilisine şey yaptım. Bakın şurada şunu da zannedersem burada hiç anlatmamıştım bu şimdi bir hatıramı. 28 Şubatçılar finans kurumlarını kapatmaya karar vermişler. O zaman konuşuluyordu işte sosyal medyada da falan. Bir gün o bankalardan birisinin genel müdürü bana aman hocam işlerimiz çok zor falan. Dedim siz kendi aranızda iki tane temsilci seçin gelin ben sizi 28 Şubat'ın en üst yetkililerine götüreyim dedim. Tamam geldiler gittik orada konuşuyoruz orada bir görseniz böyle neredeyse adamın önünde secde edecekler yerlere yatıyorlar işte onlar öyle saçma sapan şeyler söylüyorlar ki o da o şeyde general de onlara sert bir şekilde konuşuyor şey yapıyor cevap veremiyorlar sonra dedim ki paşam yani ben müdahale edeyim paşam bu konuyu siz bilmezsiniz dedim bu sizin ihtisas alanınız değil. Ekonomi yönde en güvendiğiniz kişileri toplayın, getirin. Orada ben meseleyi anlatayım. Kısaca size söyleyeyim. Bakın dedim sizin o bahsettiğiniz bankalar sadece borçtan gelir elde eder. Ama bunlar mal ve hizmet alım satımıyla meşgul olup reel ekonomiyi canlandırmak için kurulmuşlardır. Dolayısıyla siz bunlarla bankalar arasında irtibatı kurmayın. Ama o iki tane genel müdür öyle şeyler söylüyor ki yani inanmak mümkün değil. Neyse biraz daha konuştum. Dedim tamam en güvendiğiniz uzmanları toplayın ben anlatayım bu meseleyi. Sonra dedi ki tamam dedi. Abdülaziz Hoca ne dediyse odur dedi. Ve bunların kapatılma kararı durduruldu. Bitti. Ondan sonra işte ondan birkaç sene sonra da bizimle irtibatlarını tamamen kestiler. Bizim köyde bir şey vardır. Bir kelime var. Birisi birine kötülük ederse böyle yap. Allah Allah ya bu adam bana niye kötülük? Ben buna hiçbir iyilik yapmadım ki bana bu kötülüğü yapıyor. İşte yaptığımız iyiliğin karşılığını gördük onların. Neyse. Şimdi gelelim şuraya. Bak orada gereken uyarı bütün ayrıntılarıyla yapılmış. Daha başka şeyler de aramızda geçen şeyler de var. Onları söylemiyorum. Şimdi devam edelim. Diyor ki Allah-u Teala burada Nisa suresinin 61. ayetinde onlara desen ki Allah ne indirmiş? Bu Resul ne diyor? Yani Resul Muhammed Aleyhisselam'ın ayetleri tebliğ etmesi ile ilgili bir terimdir. Yani ve mali rasulü'l belag diyor. Resule düşen sadece tebliğdir. Yani Kur'an-ı Kerim'de ne varsa ona uyacaksınız. Bu ne diyor? Ona gelin dense ra'eytel munafikin yasudduna anke sududa. O münafıkları görürsün ki senden kaçıyorlar. İşte o toplantıda nasıl ki kar kaybına fetva aldılar, hemen kalktılar. Senin sistemin uygulanamaz. Lan hani bu çok Süleyman Aleyhisselam çözümüydü. Hani salona girdiğimizde bizi ayakta karşıladınız. Ne muhteşem çözüm dediniz. Ne oldu? İki kelime bile konuşturmadan işte bakın hemen senden kaçarlar diyor Allah-u Teala. Keyfe izâ asâbettum musîbetum mâ gaddemet eydîhim thumme câûke yahlifûn. Ne olacak diyor Allah-u Teala? Yaptıkları şeyden dolayı başlarına bir musibet, bir sıkıntı gelse sonra sana gelirler ya Muhammed Aleyhisselam için söylüyor ya da işte onun yolundan gidenlere gelirler. Yahlifun yemin ederler. Billahi in eradna illa ihsane ve tevfika. Yemin olsun ki biz sadece iyilik ve bir ara bir ortak orta nokta bulmak istedik. Ya ne demek hakla batıl arasında ortak nokta olur mu? Ya doğru yoldasın ya da yanlış yoldasın. Bunun ortak noktası mı olur? Bak diyor ki اُلَٰيكَ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُ اللّٰهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. Allah kalpte, onların kalplerinde ne olduğunu bilir. فَعْرِضْ عَنْهُمْ, onlardan şeye uzak dur. وَعِظْهُمْ, onlara nasihatte bulun. İşte bu görevimizi yapmaya çalışıyoruz. وَقُلْ لَهُمْ ف۪ي اَنْفُس۪يهِمْ قَوْلًا بَل۪يغًا, onların içlerine çok etki edilecek, edecek bir şey söyleyin. İşte bu ayetleri okuyarak o tebliğde bulunmuş oluyoruz. Ondan sonra şunu söylüyor. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا لِيُطَاءَ بِيَذْنِ اللّٰهِ. Her Resulü, Resul Allah'ın ayetlerini tebliğ eden kişidir. Allah'ın ayetlerini, Kur'an, bugün elimizdeki Resul Kur'an-ı Kerim'dir. Allah'ın onayıyla ona itaat edilmesi için göndermişizdir. Muhammed Aleyhisselam'ın tebliğ ettiği ayetler, tamam. İşte o ayetlerin hepsi Kur'an-ı Kerim'dedir. Diyor ki, itaat için gönderilmiştir. Öyle tamam ama işte falan, onun için değil. Öyle bir şey yok. Ondan sonra diyor ki, وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ. O kendilerini yanlışın içine soktukları zaman bir gelselerdi sana. Estağfirullah, Allah'tan istiğfar edersin. Ya estağfurullah, biz günah işledik. Yanlış yollara girdik. Ne yapmamız gerekiyor? Ondan sonra Estağfirullah lehumur Resul. Muhammed Aleyhisselam da onların bağışlanması için bir dua etseydi. Tamam. Ya da bugün işte Allah'ın ayetlerini tebliğ edenler için geçerlidir. Lebedullah tevvaben rahima, kesinlikle Allahü Teala'nın onların tevbelerini kabul ettiğini ve çok merhametli olduğunu görürler. Demek bak burada Allahü Teala büyük bir açık kapı bırakıyor. Derhal vazgeçebilirsiniz. Dönüş yapabilirsiniz. Tevbe ve istiğfar edersiniz. Allahü Teala sizin tevbelerinizi kabul etmekte şey yapmaz. Bir de size iyilik ve ikramlarda bulunur. Rahatlarsınız, huzur bulursunuz, mutlu olursunuz, gelişirsiniz, büyürsünüz. Evet, bir de şey vardı bu, neydi? Bu piyasadaki rahatlıkla ilgili bir ayet-i kerime vardı, Kasas suresinde.
Evet, evet. Kasas 50'inde. وَقَالُوا اِنَّ اتَّبِعُوا الْهُدَى مَعَكَ نُتَكَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا.
Ha, o şeylerle ilgili. Ha, tamam, tamam, o daha güzel oldu. Şimdi, bakın bu Kasas 57. ayet Mekkelilerin durumunu anlatıyor. Mekkeliler Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın nebisi olduğunu kesin olarak biliyorlardı. Ha, onların bilmeyen bir kesim de vardı. Onu da Tevbe suresinden öğreniyoruz. Ona karşı çıkanlar biliyordu ki bu Allah'ın Resulü. Anlattıkları Allah'ın kitabı. En küçük şüphe yok. Ama ne diyorlar? Biz sana uysak buradan, ülkemizden kovuluruz ya. Bu dedik de şimdi ne diyeceğiz? Ya biz tamam güzel bu Allah'ın, ama biz bunu yaparsak ülke elimizden gider. Bir de bazıları şunu söylüyor. Ya tamam faizi kaldırdık, yerine ne koyacak? Aa! Lan şurası pislik dolu olsa, her taraf, hadi bu pisliği kaldırın. E kaldırdık, ne koyacağız? Ne demek kaldırdık, ne koyacağız ya? Siz Allah'a akıl mı öğretiyorsunuz ya? Allah yapmayın, bırakın diyor, bitti. O zaman rahat, nasıl rahatladığını, kokudan buraya girilmiyordu, ondan sonra rahat rahat girmeye başlarsın. Evet. Ne diyor orada?
Mekkeliler bu rehbere, Kur'an'a seninle birlikte uyacak olsak yerimizden, yurdumuzdan ediliriz dediler.
Evet. Yerimizden, yurdumuzdan. Peki ne oldu uymadılar da? Kur'an'a uymadılar da Mekke'ye hakimiyetleri devam etti onlar?
Etmedi.
Kısa bir süre sonra Muhammed Aleyhisselam oranın tamamını almadı mı? Elinize ne geçti? Niye Allah her şeyin sahibi olan, ya seni kim yarattı? Allah yarattı. Nefes almanı sağlayan kim? Gece uyumanı sağlayan kim? Yarın öleceksin, ahirette sana hesabı soracak olan kim? Ne oluyor? Ne oluyor ya? Niye sen Allah'a akıl mı öğretmek istiyorsun? Allah'ın verdiği emre uysana. Bu dünyanın ahirette var. Muhammed Aleyhisselam ne yaptı? Kısa sürede Medine'ye hakim oldu. Mekke'ye hakim oldu. Yahudiler çekip gitmek zorunda kaldı ki ekonomiye tam hakim vaziyetteydiler. 3 sene içerisinde çekip gitmek zorunda kaldılar.
Ama hocam Muhammed Aleyhisselam o dönemde ülkenin en iyi iktisat fakültesinden mezun olduğu için çözüm getirdi.
Öyle mi?
Tabii. Böyle bir gerçek var, onu da şey yapmayalım. Yani.
Kız hiç yapmıyor. Peki ben sana söyleyeyim. Muhammed Aleyhisselam bugün Türkiye'ye gelse ona bir ehliyet almak istese verirler mi? Daha ilkokul mezunu bile değil. Verirler mi?
Evet, onun için Müslümanın işi çok kolay diyorsunuz siz. Düzen kurmaya falan kalkmasına gerek yok. Allah'ın düzenine uysun, gerisi zaten geliyor. Muhammed Aleyhisselam da bunu yapmış.
Ya zaten bakın, bir baksalar şu, ilkokuldan üniversiteyi bitirene kadar yıllarca bu en önemli vakitlerini işgal ettikleri bu çocuklara neticede ne öğretiyorlar? Ne öğreniyorlar? Bir diplomadan başka ne alıyorlar ellerine ya? Ne var? Zihinler şartlandırılıyor. Ya yani size anlattım, gerçekten 30 yıl kadar ekonominin en tepe adamlarıyla beraber bulundum ya. Ya kardeşim ben şaşırıp kalıyordum. Adam üniversitede uzman olduğu konuyla ilgili bir şey bilmiyor ya, ezber. Bilmiyor. Çünkü öyle zaten o şekilde yetiştirmezlerse bu sömürler yapamazlar ki. Evet.
Bir başka ayet var hocam. Nahl suresi 112. ayet. Orada da Allah-u Teala mealen şöyle diyor. Allah güven ve tatmin içinde olan, rızkı her yerden bol bol gelen bir kente örnek verir.
Bak, güven ve tatmin.
Evet. Her çok yerden önemli. Bol bol rızık geliyor. Akıyor yani.
Yani ekonominin olmazsa olmaz iki şeyi vardır. Güven olacak. Yani adam ben buraya mal getirdiğim zaman rahatlıkla satar, güven içinde ülkeme dönerim diyebilmeli. Ya da şurada bir ben mal satıyorum, güzel, bunu sattım mı? Bunu alabilirim. Tekrar alabilirim. Güven ve tatmin ortamı olmazsa olmaz bir şeydir. Evet, bir daha şey yap.
Evet. Allah güven ve tatmin içinde olan, rızkı her yerden bol bol gelen bir kente örnek verir.
Bak, her yerden bol bol geliyor. Bugün Türkiye her yerden bol bol geliyor mu? Bugün ne oldu? Ne güven tatmin? Ya bakın, öyle bir hale geldi ki ülke. Artık bakkal kalmadı. Büyük büyük marketler. Bütün sadece Türkiye'de tüm dünyaya hakim olan birkaç tane sermaye sahipleri var. Burada yine birkaç kere söyledim. Tabii ben uzunca yıllar ekonomi danışmanlığı yaptığım için ekonomide en tepe adamlarla çok böyle arkadaş olup çok rahat konuşurdum eskiden. Şimdi onlar da bizi terk etti. Ben Müslümanım diyenler de tamam, ama iyi de oldu. Allah'a şükür oturup çalışabiliyoruz. Cenab-ı Hak çok büyük yardım ve desteklerde bulunuyor, hamdolsun. Gerçekten şikayet olarak söylemiyorum onu ama bir vakayı anlatmak için. Şimdi bir büyük zengin ki kesinlikle hepiniz çok çok iyi tanırsınız. Bir gün bana dedi ki, ya hocam dedi, sen hep şu kredi, faiz, bunlara karşı çıkıyorsun, öyle konuşuyorsun. Biz bir şey olarak işte ekonomi içerisinde olan insanlar olarak kredi olmadan bu işleri nasıl yürüteceğiz? Onda yanında da CEO'su var. Dedim, bana adamın canını sıkma dedim. Milletin büyük büyük iş adamı olarak gördükleri para babalarının taşeronu değil mi dedim. Hemen sustu. Maalesef bugün devletler de öyledir. Ve burada şunu defalarca söyledim tekrar. Bu sistemi bozmak kadar kolay bir şey de yoktur. Ama arkasında buna inanan ve güvenen insan olması lazım. Evet.
Kent halkı Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük etti. Allah da yaptıklarına karşılık onlara açlık ve korkuya düşme sıkıntısı çektirir.
Bak bak, açlık ve korkuya düşme sıkıntısı. Ne oluyor? Bakın, Allah'ın emirlerine uyarsan ne oluyor? Huzur ve güven ortamı oluyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem daha yeni Mekke'ye gelmiş, Medine'ye gelmiş. Şey yapıyor, bir pazar kuruyor. Geçen hafta da anlatmıştım. Diyor ki tamam, bu pazarda hiç kimse yer kapmayacak. Pazara mal getirenleri de gidip yolda karşılamayacaksınız. Buraya getirecekler. Burada buldukları boş yere mallarını koyacaklar. O pazarda oluşan şeye göre, mal ve para dengesine göre bir oluşan bir fiyat olacak. Onunla mallarını satıp gidecekler. İsteyen herkes. Bugün falanca getirir, yarın filanca, yarın filanca, tamam. Herkese açık. Öyle oradan içeri girerken, yok gümrükten geçtim mi, bilmem kaçak mal getir, öyle bir şey yok. Nereden mal getiriyorsa getirsin, sana ne? Senin tek görevin güveni sağlamaktır, bitti. Güven ve tatmin ortamı olacak. Niye tatmin? Ben orada bu malı satarsam geriye huzur içerisine dönerim demesi lazım. Muhammed Aleyhisselam'a geliyorlar, diyorlar ki, fiyatlar aldı başını gidiyor ya Resulallah. Ya bir şey yapsan, bir nar koysan, fiyatları sınırlama getirsen, bugün işte koyuyorlar. Ya efendim, ülkede tavuk eti ihracatını sınırlıyorlar. Ya sana ne? Ya fiyatlar artıyorsa buraya yeni yatırımlar gelir. Burada tavuktan çok para kazanılıyor diyor. Getir, yeni yatırımlar yaparlar. Yarın fiyatlar düşer. İşi kendi tabiatına bıraksana. Yok efendim, marketlere şunu yapıyor. Ya kardeşim, ne müdahale ediyorsun? Serbest bir ortam oluştur. Adam köyünde ürettiği, 10 liraya ürettiği şey ya da 5 liraya sattığı bir domatesi getiriyorlar. Şehirde 50 liraya satıyorlar. Niye adama müsaade et, getirsin burada 10 liraya satsın. Getirsin burada satsın. Niye siz kapitalist düzenin kurallarına uyuyorsunuz? İşte Muhammed Aleyhisselam orada diyor ki, fiyatları artıran ve azaltan Allah'tır. Yani Allah'ın koyduğu doğal ekonomik kurallardır. Ben Allah'ın huzurunda sizden herhangi birinin hakkı üzerimde olduğu halde çıkmak istemiyorum diyor. Ve müdahale etmiyor. Bir yerde fiyatlar, eğer serbest ekonomi varsa, bir yerde fiyatlar artıyorsa, orada mal fiyatların arttığını duyan herkes oraya mal getirir ve fiyatlar ucuzlar. Fiyatların ucuzlamasının en tabii kuralıdır o. Niye siz müdahale ediyorsunuz ya? Peki işte siz bu güven ve tatmin ortamını ortamını ortadan kaldırırsanız ne olur? Tekrar o ayetin son kısmını bir daha okuyayım. Nahl suresi.
Allah güven ve tatmin içinde olan, rızkı her yerden bol bol gelen bir kenti örnek verir.
Bak, her yerden bol bol geliyor. Çünkü hürriyet var, güven var, tatmin var. Evet.
Kent halkı Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük etti. Allah da yaptıklarına karşılık onlara açlık ve korkuya düşme sıkıntısı çektirdi.
İşte eğer şey yaparsanız, nankörlük eder, yani güven ve tatmin ortamını ortadan kaldırırsanız ne olur? Orada da açlık çıkar. Bak mesela Osmanlı'da, Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun, Osmanlı mahkeme arşivini ve Şeyhülislamlık arşivini 20 seneden fazla yönettiğim için en güvenilir belgelerden durumu biliyorum. Osmanlı'da öyle bir yapı vardı ki, hakikaten 19. asra kadar işlenen o yapı inanılmaz güzellikteydi. Mesela falanca şey var, mesela diyelim ki şurada bir çarşı var. Mesela şimdi un kapanındaki çarşılardan un satılan bir çarşı. Mesela onunla bir belge. Bir adam orada bir boş bir dükkan var, o dükkanı tutmak istiyor. O dükkanı tutması için oradaki esnafın buna onay vermesi lazım. Çünkü güvenmediğimiz bir adam buraya gelirse sistemi bozar. Onun için Osmanlı'da herkes güvenilir olmak zorundaydı. Hatta şeyin bir belgesini okumuştum, bu Haliç Tersanesi'nin. Oraya tersaneye birisi işçi mi, usta mı neyse olarak alınıyor. Şimdi çok eskiden okuduğum için şey yapabilirim ama şu kısmını kesin hatırlıyorum. O kişinin orada çalışması için orada çalışan herkesten ona yaranıyor. Çünkü o kişi orada zarar meydana getirecek bir iş yaparsa herkes o zararı ortaklaşa karşılamak zorunda. Öyle bir sigorta sistemi var ki bugünkü gibi değil. Herkes onu karşılamak zorunda olduğu için herkes birbirini dikkatle takip ediyor. Bu adam problem çıkarmasın diye hep bir sistem böyleydi. Yani muhteşem bir sistemi vardı Osmanlı'nın. Ben her zaman söylüyorum, keşke şu medreseler düzgün olsaydı, bugün İslam tüm dünyaya yayılmıştı. Hakikaten Osmanlı'nın sistemi, o devlet sistemi muhteşemdir. Yoksa 6 asır ayakta durabilir mi? Dünyanın bir numaralı devleti olabilir miydi hiç?
O medreselerin yansıması olan yine Osmanlı döneminden bir belge okuyayım mı hocam?
Senden de hiçbir şey kaçmıyor ya.
Şöyle, ben özetini okuyorum burada. Sultan Murat'ın eşi Şems Ruhsar'ın ölümünden sonra vasiyeti gereği 1100 altın lira vakfa vakfediliyor. Vakfiye şartları da şöyle. Bu liralar yıllık 10'a 11, %10 hesabıyla gelir getirecek şekilde borç verilecek.
Bak, vakfı yapan kim?
Sultan Murat'ın eşi.
Sultan Murat'ın eşi vakfı yapıyor, altın bağışlıyor. Yıllık %11.
%10'a 11, %10.
%10 faiz getirecek şekilde borç verilecek.
Borç verilecek. Borçlulardan kuvvetli rehin ve zengin kefiller istenecek. Duruma göre bunlardan yalnız biriyle iktifa edilecek. Elde edilecek gelirden günde 7 akçe mütevelliye verilecek. Ehli Kur'an 8 kişi her gün Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'nin faiz parasıyla yani. Mescid-i Nebevi'nin belli bir köşesinde birer cüz Kur'an okuyacak ve sevabını merhume Şems Ruhsar Hatun'a bağışladıktan sonra
bedavadan cennete gidecek.
Her birine günde ikişer akçe verilecek.
Bunu bırak da bakın, işte bu şeyin kurduğu sistemdir. Ebu Suud'un, ona göre o şey yaparlardı, o altın vakfederler. Ondan gelen faiz geliriyle medreseleri finanse ederlerdi Osmanlı'da. Yani Ebu Suud'dan sonra ve camileri finanse ederlerdi. Medresedekiler faiz parasıyla ayakta dururlardı Ebu Suud'dan sonra. Benim işte İstanbul Müftülüğü'ndeki odamda işte şey adına müdayenat sicilleri derler. Yani o şeylerin, hani bu borç alacaklı ilişkilerinin yazıldığı vesikalar. Onlar benim odamda böyle duruyordu. Müdayenat sicilleri. Ve ne yapıyorlardı? Haş, Osmanlı faize girer mi ya? Şimdi geliyor birisi. Benim 100 altına ihtiyacımız var. Peki, mesela ben padişahların fermanlarını çok görmüşümdür. Yani o fermanlar mahkeme defterlerine de geçerdi çünkü. Efendim, onu 11'den fazlaya olmaya, onu 12'den fazlaya olmaya, yani 16'na, 11 altına alacaksın ya da 12 altına alacaksın. 12 altına alırsan %20 faiz tabii. Altın bazında, TL bazında değil. Şimdi gelir birisi, borç ister. Diyelim işte şimdi Fatih Hoca geldi, borç istedi. Ben de yani Allah muvaffak eden buna örnek vermek bile içimi daraltıyor ama şey yapmamız lazım, başka çare yok. Şimdi ne istiyorsun? 100 altın borç istiyorum. Tamam. Hadi şimdi 120 altın alacağım için hadi şöyle 150 altınlık bir şey ver bakalım. Çünkü gecikebilir. Geciktiği zaman her sene bunu artırmanın da şeyleri var, yolları var. Ebu Suud hiçbir şey eksik bırakmamış. Şimdi hadi bakalım 150 altınlık bir rehin ver. Ya da büyük zenginlerden birisi gelsin sana kefil olsun ya da ikisi birden. Zaten orada geçti o. Tamam, rehin de verdin. Tamam. Ondan sonra geldin buraya. Şimdi ben şu o kitabı sat bakayım bana. Elindeki kitabı. Şimdi bu o kitabı, ha, ben şimdi sana satıyorum. Ben şimdi bu kitap elimde bir Fetevai Ali Efendi'ydi galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Burada şimdi bu kitap duruyor. Faizi borç olur mu? Haşa. Ben bu kitabı sana bedelini bir yıl sonra ödemek üzere 120 altına sattım. Aldın mı?
Ama bu örnek olmadı. Bu kitap edebilir yani o kadar.
Aldın mı?
Aldım.
Aldım. Tamam, kabul ettin. Tamam, güzel. Aldın, kabul ettim, ettim. Evet. İmzala bakayım şuna. Bu kitaptan dolayı 120 altın borcum var. Vadeli aldım. Tamam. İmzalıyorsun. Gelin bakalım, kefiller, şahitler, siz de imzalayın. Tamam. Bir yıl sonra bana 120 altın borçlu. Değil mi? Ne yapıyor şimdi? Ona mı gidecek? Yok. Ne yapacaksın şimdi? Onu bana peşin 100 altına satacak. Aynı kitabı. Bana peşin 100 altına. Öyle mi? Al 100 altını.
Ticaret yaptık şu an.
Ondan sonra buradan 100 altında çıkıyor. Evet. Ebu Suud'un şeyidir. Zaten bir gibi Mehmet Efendi şunu söylemiş. Sen bu ülkeyi batırıyorsun demiştir. Ama onu buradaki görevinden alıp Balıkesir.
İzmir'de.
Balıkesir'e gitmişti. Orada o da vazifesini devam ettiği için ona çok güzel bir mektup yazmış. Sen bunu devam edersen kellerini uçuracağım diye, böyle kellesindeki saçları değil yani, kellerisinin kendisini. Bu kadar da şeyler, müsamahakarlar. Neyse. Şimdi buradan Fatih Hoca buradan çıkıp gittiği zaman cebinde kaç altın olacak? Kaç altınla çıkacaksın? 100 altınla.
Borcun
ne kadar? 120 altın. Bak buradan 100 altınla çıkıp gidecek, borcu 120 altın.
Ama bu ticaret değil mi?
Bu ticaret oluyor.
Siz çok geriye gittiniz. Ben isterseniz daha günümüzden bir fetva okuyayım hocam. Ha. O sizin biraz önce temas ettiğiniz çözümle alakalı. Hı-hı. Şöyle yani, borcunu ödemekte gecikene verilecek ceza ile alakalı. Hı-hı. Günümüzde bir fetva.
O da meşhur bir hocam. Adını söyleme. Evet. Hepinizin tanıdığı bir hocadır.
Katılım bankasının kredi kartıyla mesela bir kimse lokantada 10 liralık yemek yese, kart post makinesinden geçirilirken bu yemeği katılım bankası adına aldım ve kendimi 10 liraya sattım diye içinden geçirir.
Bak işte, ondan 10 liraya aldım, kendimi 12 liraya sattım diyecekmiş. Ya böyle bir alışveriş var mı? Ama yok. Bu daha gelişmiş tabii. Bunlar çağımızın uleması. Ebu Suud'u kat kat geçmişler. Evet, devam et.
Borcunu zamanında öderse 10 lira öder ama geciktirirse katılım bankası o satışı vadeliye çevirir ve bu kişiye vade farkı uygular. Borcunu bir ay geciktirirse 1 aylık vade farkı, 10 ay geciktirirse 10 aylık vade farkı alır. Bu farkın oranını da banka belirler.
Ama faiz olmaz değil mi?
Tabii.
Ya. Hadi buyurun. Ve bugün en değerli hocalar bunlar. Bakalım Allah'a nasıl hesap verecekler. Allah yardımcımız olsun gerçekten. İşte bu bir tam bir intihar değil mi? Hem dünyamız gidiyor hem ahiretimiz. Ne oluyor? Niye bir şey yok? Yani İslam alemi diye bir şey yok. Lafta. Fiilen yok. Ben Müslümanım demekle Müslüman mı olunuyor? Allah'ın emir ve yasakları konusunda ama dediğin zaman senin işin bitmiştir. Hiç kusura bakma. Ya Allah'ın emirlerine kayıtsız şartsız olacaksın ya da başka bir yolda olduğunu kesin olarak bilmen gerekir. Hepimiz bu konuda, bu hepimizi ilgilendirir. Her Müslümanı ilgilendirir. Falan kişi filan kişi değil. Hedefte şu bu falan değil. Hedefte her Müslüman. Kim bu Allah'ın emirlerine uyarsa kendini kurtarır. Falanca kurtarmış kendini. Beni ilgilendirmez ki. Yarın ahirette ben kendimden sorumluyum. Hepimiz kendimizden sorumluyuz. Filanca şahıs filanca şahıs değil. Biz hepimiz kendimize düşeni yapalım. Allah'ın emirlerinden asla taviz vermeyelim. Cenab-ı Hak önümüzü inanılmaz derecede açar. Ki açıyor, hamdü senalar olsun. Ve hiç kimseye de muhtaç etmez. Allah-u Teala yardımcımız olsun. Allah-u Teala cümlemizi rızasından ayırmasın. Allah-u Teala hepinizden razı olsun.